Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. Ayrım. 8. Eve kavga etmek istemiyordu. Rourke'un bir kere uysalca kendi sözünü dinlemesini istiyordu. Tabii böyle bir şey olma şansı sıfır olduğundan eve doğru gelirken birkaç farklı yaklaşım belirledi. Ama eve girdiğinde devam eden bir partiyle karşılaştı. Müzik, kahkaha ve konuşma sesleri duydu ve insanlarla ilgilenme düşüncesiyle aniden şakakları zonklamaya başladı. Çok sevdiği Mavis'in çılgın kahkaha sesleri bile baş ağrısının son hızla şakaklarına yapışmasına engel olamadı. Bir hırsız gibi sessizce üst kata çıktığını ve kilitli kapılar arkasında karanlık bir odada saklandığını hayal etti. Cesurmuş, hah diye düşündü. Tam basamağa doğru çok dikkatli bir adım atmıştı ki Somerset avluya süzüldü ve onu yakaladı. Teğmen, misafirleriniz var. Sığar mıyım sence? Salondaki toplantının aksi yönünde ilerlediğiniz için duymanızda bir sorun olabilir diye düşünmüştüm. Belki sadece üstümü değiştirmeye filan gidiyordum. Eve çok acınası bir cevap olduğunun farkındaydı. Somerset, kadavrayı andıran suratındaki o incecik sırıtışla hiçbir şey demeden öylece bakmaya devam edince Eve omuzlarını indirdi. Ah, kıçımı ye diye mırıldanarak salona doğru ilerledi. İşte geldi. Mavis odanın diğer ucundan ona doğru döndü. Bedeninin stratejik noktalarına yerleştirilmiş mor çiçek demetleriyle küçük bir kasırga gibi hareket ediyordu. Saçı bu gece ay ışığı tonlarında bir gümüş rengindeydi ve aralarından yine çiçekler çıkıyordu. Eve coşkulu bir şekilde kucakladıktan sonra gümüş rengi ayakkabılarının 10 santimlik çiçek sapı şeklindeki topukları üzerinde zıplamaya başladı. Leonardo ile birlikte biraz hareket için Down and Dirty'ye gidiyorduk. Rourke ve sen de bize katılmak ister misiniz diye bir soralım dedik. Ve bakın kimleri bulduk. Başını çevirerek Phoebe ve Sam'e sırıttı. Peabody'yi aradım. McNabb'i de alıp D&D'de bizimle buluşacak. Rourke eve vaktinde gelemeyebileceğini söylemişti ama işte buradasın. İşte buradayım ama çalışmam gerek Mavis. Hey, biraz dağıtmak için bir iki saat ara ver. Eve'i içeri doğru çekti. Benim içkimle başlayabilirsin. Leonardo, küçük bebeğim, kadehimi nereye koydum ben? Mavis'in hayatının aşkı, 1.98'lik teni altın yaldızlarla süslenmiş Leonardo'nun küçük bir bebekle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Göğsünün üzerinden X şeklinde uzanan kırmızı satenden pantolon askısı dışında üst bedeni çıplaktı. Askı belinden başlayıp kırmızı çapraz ipli sandaletlerine kadar uzanan, dökümlü, yanar döner pantolonunu tutuyordu. Elindeki kadehi Mavis'e uzatıp sırıtırken sol gözünün kenarına sıralanmış yakut renkli taşlar ışıldadı. ''Seni görmek çok güzel Dallas.'' Eğilerek Eve'in yanağına utangaç, yumuşacık öpücüklerinden birini kondurdu. İstersen sana yeni bir kadeh getireyim. Almayayım ama çok sağ ol. Rourke müziğin sesini kıstığında ona minnet dolu bir bakış attı. Özür dilerim, planladığım kadar erken gelemedim dedi, yolda bir yere daha uğramam gerekti. Sorun değil. Rourke Eve'e yaklaştı ve hoş geldin öpücüğü sırasında çaktırmadan onlardan kurtulmamı ister misin diye mırıldandı. Eve az kalsın evet diyordu ama bunun biraz haince olacağını düşündü. Hayır, eğer istersen biz de bir saatliğine D&D'de takılabiliriz. Rourke Eve'in çenesini okşadı. Aklında bir şey var. Bekleyebilir. Başın da ağrıyor. Geçer. Ve bir ihtimal, her ne kadar uzak bir ihtimal de olsa, arkadaşlarla geçirilecek birkaç saat Rourke'u işbirliğine yatkın bir ruh haline sokabilirdi. Gidiyor muyuz? Diye sordu Mavis elindeki kadehiyle yanlarında biterek. Olur, ancak bir iki dakika yukarı çıkmama izin ver. Harika, Rourke. Eve dışarı çıkarken Mavis Rourke'un kolunu çekiştirmeye başladı. Limuzini alabilir miyiz? Düşünsene, hepimiz içine doluşmuşuz ve son derece şık bir şekilde D&D'de teker teker iniyoruz. Harika ötesi olmaz mı? Down and Dirty ancak kuduz bir sincap kadar şık ve seçkin bir striptiz kulübü olduğundan Eve, üniformalı bir şoförün kullandığı bir kilometre uzunluğundaki limuzinle gidişlerinin epey gürültü koparacağını düşündü. Araç zırhlı bir tank olduğu için şükretti. Silah koşumunu çıkardı, ayak bileğine diğer koşumu taktı ve mesai dışı küçük şok tabancasının şarjını kontrol etti. Tarama niyetine parmaklarını saçlarının arasından geçirdi ve hazırlanma işinin hallolduğuna karar verdi. Seri adımlarla yatak odasından çıktı ama Sam'i koridorda durmuş beklerken görünce duraksadı. "Aslında seni rahatsız etmek istemedim," diye başladı Sam. "Ama başın korkunç ağrıyor, hissettim," diye açıkladı Eve ağzını açmadan. "Yardımcı olabilirim." "Sorun değil, yani önemli değil. Acı çeken birini görmeye dayanamıyorum." İfadesi şefkatle yumuşamıştı. "Sadece bir dakika alır. Kimyasal bir şeyler almaktan hoşlanmıyorum." Sam gülümsedi. "Seni suçlayamam. Psişik duyarlılığım var Eve." Ona doğru bir adım attı. "Biraz da empati diyelim. Burası değil mi?" Parmak ucunu Eve'in alnının ortasında gezdirdi ama ona dokunmuyordu. Ve gözlerinin arkası. "Biraz rahatlamadan bir de gürültülü bir kulübe gidersen daha da kötü olur. Canını yakmayacağım." Sesinde insanı gevşeten ve rahatlatan bir şeyler vardı. Eve başını sallarken bile Sam konuşmaya devam etti ve onu hafifçe kendine doğru çekti. "Sadece dokunmakla, konsantrasyonla ilgili bir şey. Gözlerini kapa, rahatlamaya çalış. Başka bir şey düşün. Bugün Chicago'ya gittiniz, değil mi?" "Evet." Sam parmak ucunu hafifçe genç kadının kaşında gezdirmeye başlarken Eve'in göz kapakları düşmeye başladı. "Hapishanedekilerle görüşmeler yaptık. Bir yığın şiddetli ve negatif enerji. Başının ağrımasına şaşmamalı." Parmak uçları Eve'in kapalı göz kapaklarında gezinmeye başladı. Eve'in tek hissettiği sıcaklıktı. Sam'in sesi mırıltılı bir ninni gibi geliyordu. Konfor ve sıcaklık vaat ediyordu. Şimdiye kadar Rourke dışında hiçbir erkek bu ikisine ona vermeyi başaramamıştı. Eve tüm bedeninin gevşemesine izin verdi. İzin vermemek mümkün değildi. Ve o anda aklından acı yerine sevgi ve konfor veren bir erkeğe, bir babaya sahip olmanın ne kadar harika bir şey olacağı düşüncesi geçti. Sam acıyı parmak uçlarına, parmaklarına, avucuna doğru çekti. Acının avucundaki artışlarını adeta bir yankı gibi kendi alnındaki zonklamasını hissettikten sonra yayılıp dağılmasını sağladı. Acı iyice solmuşken Sam daha keskin, daha yoğun başka bir acı hissetti. Daha derin ve şiddetli bu acı birden bir bıçak gibi karnına indi. Acıyla birlikte gözlerinin önünde bir görüntü belirdi. Bağlantıyı koparıp bloke etmeden önce bir an Eve'in zihnini, düşüncelerini, anılarını görebildi. "Oh!" Eve, desteğin aniden kesilmesiyle biraz sallandı. Sam'e yaslandığını fark etmemişti bile. Baş ağrısının tamamen gittiğini ve yerine sadece sakin bir dinçlik hissi geldiğini fark etti. Gözlerini açarken, "Bildiğim bütün lanet ilaçlardan çok daha iyi bu," dedi. Sam'in yüzünün rengi solmuş, şok ve üzüntü içinde ona bakıyordu. "Özür dilerim, çok özür dilerim." "Ne? Ne oldu? Bunu yapınca sen mi rahatsızlanıyorsun?" Koluna girmek için uzandı ama Sam onun elini tuttu. Adamın elleri şimdi buz gibi soğuktu. "İyi, benim amacım asla... Ancak öyle güçlü bir zihnin var ki tahmin etmeliydim. Ben acıyı geçirmeye odaklanmıştım, çok kısa bir süreliğine. Fakat ben sadece şifa vermek için yapıyorum ve asla insanların zihnine müdahale etmem. Niyetim o değildi." Eve gerildiğini hissetti. "Ne demek istiyorsun? Zihnime müdahale derken?" "Bakmadım, inan bana. Davet hissi vermeden bir insanın zihnine bakmak benim inandığım her şeye terstir. Ama sen açtın ve ben bloke etmeden önce görüntüler belirdi çocukluğundan." Sam, Eve'in yüzündeki ifadeden neyi kastettiğini anladığını gördü. "Çok üzgünüm Eve." "Sen benim kafamın içine mi baktın?" "Hayır, fakat gördüm ve görmek her ne kadar istem dışı olsa da yine de güvene ihanettir." Eve kendini birden savunmasız, çırılçıplak kalmış gibi hissetti. Bir adım geriledi. "Benim özelime girdin." "Evet, evet. Bunu nasıl telafi edebilirim bilmiyorum ama..." "Gördüğün şeyi unut," dedi Eve hırsla. "Bu konuda tek kelime etme. Asla, hiç kimseye." "Sana söz veriyorum, asla kimseye bahsetmem. Eve, eğer Phoebe ve benim gitmemi istersen..." "Ne yaptığınız umurumda bile değil. Sadece lanet kafamdan uzak dur. Eve arkasına dönerek seri adımlarla uzaklaştı. Koşmamak için kendini zor tutuyordu. Aşağı inmeden, salona girmeden önce kendini toparlamaya çalıştı. Şu anda D&D'de bir saat geçirmekten daha fazla istediği bir şey yoktu. Kulak zarını patlatacak bir seviyede çalınan korkunç müzikte kendi düşüncelerini bile duyamayacak, tüm acı batıp boğulana kadar berbat içkilerden içecekti. Elbette görev duygusu galip geldi ve sadece yarı sarhoş olmakla yetinmeye karar verdi. Bu da kendine izin verdiği bir saatlik arada yetiştirmek için epey zahmetli bir işti. Şehir merkezine doğru yaptıkları hareketli ve şamatalı yolculuk boyunca mümkün olduğunca uzağa oturarak, sonra kulüpteki masanın farklı köşelerinde olmalarını sağlayarak elinden geldiği kadar Sam'den uzak kalmaya çalıştı. Sam de aradaki mesafeyi koruyarak ona yardımcı oldu. Mavis, herkesin birbiriyle dans etmesi için ısrar ettiğinde bile kendi sıralarını kaynattılar. Ama ne bunlar ne de berbat alkolün boğazında bıraktığı ateş Eve'in moralini yükseltti. Bu durumu Rourke'un gözünden kaçmadı. Genç adam grubun gerisini şehir merkezinde bırakarak eve dönene, baş başa kalana kadar bekledi. Sorunun ne olduğunu bana da söyleyecek misin? Kafam çok dolu. Genellikle öyle olur. Fakat bu senin özellikle kafayı bulmak için içip durmana sebep olmaz. Kafayı filan bulmadım, yarı yolda durdum. Dengesini tam olarak sağlayamıyordu ve üst kata çıkan merdivenlerin ilk basamağında tökezledi. Yarı yolu biraz geçe. Sorun ne? Beni daha önce de sarhoş görmüşsündür. Yapman gereken işler olduğunda değil, hem üzgün olduğunda içmezdin. Yardım etmek için Eve'in koluna uzandı. Bırak beni. Lanet ruhumu görmek isteyen birini daha istemiyorum. Rourke, Eve'in sesindeki saldırgan tonu fark etti. Kavga başlatmak fena olmazdı. Bu şekilde daha hızlı ilerleyebilirlerdi. Karım olduğuna göre, diğer her şeyine olduğu gibi, ruhuna da burnumu sokmaya yasal hakkım var. O kendini beğenmiş tonda karım deme bana. Bundan nefret ettiğimi biliyorsun. Biliyorum, evet, ve o yüzden çok hoşuma gidiyor. Çıkmadan önce Sam'le aranızda ne geçti? Çekil önümden, çalışmam lazım. Henüz önünde değilim. Aranızda ne geçti diye tekrarladı Rourke. Son kelimeleri özenle vurgulayarak Eve'i duvara doğru sıkıştırırken. İşte şimdi Teğmen, tam önündeyim. Yatak odasında yerde bir şipşak yaptık. Hızlı bir seks genelde bir erkeğin böyle üzgün görünmesini sağlamaz. Seni de böyle huysuz yapmadığını ben biliyorum. Gerçi istesen bu teoriyi test edebiliriz. Elini Eve'in pantolonuna uzattı ve çekerek düğmesini açtı. Eve üzerine doğru atıldı ama refleksleri zayıflamıştı. Dirsek darbesi ıskaladı ve kendini duvara yapışmış halde buldu. Çek ellerini üzerimden. Şu anda kimsenin bana dokunmasını istemiyorum. Kimsenin ellerini üzerimde istemiyorum, anlıyor musun? Rourke, Eve'in yüzünü ellerinin arasına aldı. Ne oldu? Baş ağrım için eliyle bir şeyler yapıyordu, dedi Eve hızla. Kafama girince içinde de bir şeyler görmüş, çocukluğumdan. Görmüş. Ah Eve. Rourke karşı koymasına rağmen Eve'i kendine doğru çekerek sarıldı. Bırak beni, lanet olsun, lanet olsun. Onlara bir otel odası ayarlarım. Bu gece giderler. İstersen lanet ayda bir oda ayarla. Sen biliyor. Bir şekilde onu itelemeyi kesmiş, sarılmaya başlamıştı. Bilerek, isteyerek yapmamış olması önemli değil. Üzgün olması önemli değil. Artık sarhoşluktan çok mide bulantısıyla başını Rourke'un omzuna bıraktı. Biliyor ve bunu değiştirecek hiçbir şey yok. Neden utanıyorsun? Sen çocuktun, masum bir çocuk. Kaç tane masum için adalet sağladın? Rourke göz göze bakabilmeleri için Eve'in başını kaldırdı. Ve kim bilir daha kaç tanesi için sağlayacaksın? Yine de bir parçan olduğun kişiyle yüzleşmekten kaçıyor. Çocukken yaşadığın şeye üzülen kişilerden kaçıyor. Bu benim için çok özel. Sam'in bu özele gerektiği gibi saygı duymayacağından mı endişeleniyorsun? Hayır. Eve yorgun bir şekilde iç geçirdi. Hayır, bana söz verdi. Ayrıca sözünden dönmek yerine dilinin paslı bıçakla kesilmesini tercih edecek tipte bir adam. Ama yine de biliyor işte ve bana baktığında kızının arkadaşını görecek. harika bir kadını, aynaya baktığında senin gerektiği kadar dikkat etmeyip gözden kaçırdığın bir şeyi görecek, cesaretini. Eve yavaşça ondan ayrılarak geriledi. Bugün bir sürü insan ne kadar cesur olduğumdan bahsedip durdu. Pekala, o halde şimdi her şeyi anlatacak kadar cesur olmaya ne dersin? Akşam kapıdan girdiğinde zaten kafanda başka bir sorun olduğu belliydi. Evet, vardı. Konuşmamız gerek ama önce gidip kusmalıyım. O zaman önceliklerimize göre hareket edelim. Hadi bakalım. Elini Eve'in beline doladı. Kafanı tutarım. Eve içtiklerinin çoğunu çıkardı. İşi bittiğinde Rourke'un içmesi için ısrar ettiği karışımı çok fazla şikayet etmeden kafasına dikti. Soğuk bir duş aldı, bol bir pantolon ve dar bir tişört giydi ve ofisinde buluştuklarında tekrar insan gibi hissetmeye başlamıştı. Son dokunuşunu yaparak sütsüz ve şekersiz kahvesini önüne aldıktan sonra Rourke'a Dockport ziyaretinin ayrıntılarını anlattı. Dallaslı adam derken beni kastettiğini düşünüyorsun. Güçlü bir ihtimal. Eve dönerken Mira'ya da danıştım, benim gibi düşünüyor. Yakalanmasında görev alan ekipteki tek kadın benim ve bu durum beni onun rakibi yapıyor. Hayır, daha çok dengi gibi bir şey. Benim bölgeme geliyor, burada cinayet işliyor. Bana geri döndüğünü ve çarpışmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak seni alırsa beni yener. Önceki veya sonraki çarpışmalarda ne olursa olsun savaşı o kazanır. Mantıklı bir teori ve üstelik ilginç de. Rourke elindeki brandy kadehini hafifçe çevirdi. Diğerlerinin aksine D&D'de tek kadeh içmemişti. Güvenliğimi nasıl geçmeyi düşünüyor acaba? Bana zarar verebilecek kadar yanıma yaklaşmak için nasıl bir plan olabilir ki? Rourke gülümsedi ve tıpkı Eve gibi hafifçe öne doğru uzandı. Eve, kes şunu. Bak, harika bir güvenliğin olduğunu biliyorum. Paranın satın alabileceğinin en iyisi. Senin içgüdülerinin onlardan daha da etkili olduğunun da farkındayım. Ancak o çok zeki, işini asla şansa bırakmayacak kadar detaycı ve yaptığı şey de çok ama çok iyi. Sen de öylesin. Yani, diye devam etti Rourke, bu da işin zevkini iyice artırıyordur. Yani böyle iyi, böyle birinci elden korunurken beni öldürmek. Güvenliğini artıracaksın, dedi Eve hızla. Lojistik boyutunda çalışacağız. Fini'den destek alırız o konuda. Seni izleyecek polisler görevlendireceğim. Şehir merkezindeki ofisin güvenliğine de polisler yerleştireceğiz. Çalışma programını bilmem gerekecek en ufak ayrıntısına kadar ki nerede toplantılar yapacağını görebileyim. Eğer şehir dışına gidersen ve kendi araçlarından biri ise önce taranması ve incelenmesi gerekecek. Giderken de gelirken de. Rourke arkasına yaslandı ve kadehini yudumladı. Her ikimiz de ayağımın altında polislerle gezinmeyeceğimi biliyoruz. Seni resmi korumaya aldırıp bu evin içinde kilitli tutmamı mı tercih edersin? Rourke başını hafifçe yana eğdi. Biliyorsun ki avukatların böyle bir teşebbüsü küçücük parçalara ayırır ve iptal ettirirler. Bence o şekilde bir zaman kaybı ve sıkıntı yaşamamıza hiç gerek yok. Seni kalın kafalı pislik! O avukatlarını çiğneyip $1000'lık ayakkabılarının önüne tüküreceğim. Deneyebilirsin. Eve ayağa fırladı. Şu linki kaldırıp hakkında resmi koruma emri çıkartıyorum. Benim uygun bulduğum bir yerde kilit altında olacaksın. Ben aptal kıçının güvende olduğuna emin olana kadar da ayağına lanet bir bileklik taktıracağım. Rourke da ayağa kalktı. O zaman ben de linki kaldırıp bir görüşme yapacağım ve o lanet emri daha basılmadan önce hükümsüz kılan bir yaklaşma yasağı çıkarttıracağım. Kilit altına girmem iyi. Ne senin ne de başkasının emriyle. Üstelik ne kaçarım ne de saklanırım. O yüzden sen değerli öfkeni ve enerjini o kadını yakalamaya ver. Ben de kendi kıçımın güvenliğini kendim sağlayayım. Artık sadece senin kıçın değil, bana da ait. Lanet olsun, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Rourke siniri geçerken ellerini Eve'in omuzlarına koydu. Eve, çok dikkat edeceğim, söz veriyorum. Eve onun ellerini itekleyerek uzaklaştı. Benim yöntemlerime göre yapmayacağını biliyordum. Sence her tehdit karşısında güvenli bir yere saklanmış olsam, şu anda olduğum yerde olur muydum? Karşıma çıkan şeyle yüzleşmekten kaçınmam, hallederim. Sadece artık bir zamanlar yaptığımdan daha farklı bir şekilde hallediyorum. Biliyorum. Güvenlik konusunda herkesten daha titiz olduğunu da biliyorum ama En azından Finney'in bir gözden geçirmesine izin verir misin? Benim için bir sorun olmaz. Programını da vermeni istiyorum. Nerede, ne zaman ve kiminle olacağını bilmem gerek. Peşine polis takmayacağım. Ona doğru dönmüştü. Zaten bir şekilde onlardan kurtulurdun. Yine de bilirsem içim daha rahat olur. Sana bir kopyasını çıkarttırırım. Pekala, Dallas'a gitmem gerekecek. Eve adeta kelimeler dilini yakabilirmiş gibi hızlı hızlı konuşmaya başlamıştı. Üvey babasıyla konuşmam gerekecek. Tam ne zaman gideceğim bilmiyorum fakat önümüzdeki 2 gün içinde gitmem lazım. Dun çok kısa bir süre içinde tekrar harekete geçecek. Adam bir hedef olabilir. Bilirsin işte, Texas kovboylar. Belki koyun konuşması da orayla ilgilidir. Texas'ta koyunlar vardı değil mi? Ve Eve nefes almadan konuşmaya devam ederken Rourke yaklaşarak onu kollarına aldı. Seninle geleceğim. Bunu bensiz yapma. Yapabileceğimi sanmıyorum. Eve kendini Rourke'a bırakarak biraz gevşemeye izin verdi. İyiyim. Şimdi çalışmam lazım. 17. ayrımın sonu. Sayfa 166. Devamı 18. ayrımda.